Ayrım 11. Yaşanmayan Zaman. Özgürlük Yolları 2. Jean-Paul Sartre. Sayfa 88. Şanom, Fransızlar çok katı herifler dedi. Sesi bir peygamberin sesi gibi ağır, yükseliyor, dalgalanıyor ama gözlerinde, çipil gözlerinde bir alay pırıltısı yanıp sönüyordu. Kas katı, taş gibi adamlar. Onlar için bir yabancı, suçlu değilse eğer, hiç olmazsa kuşkulu, ne idüğü belirsiz bir adamdır. Benimle sanki ben Fransız değilmişim gibi konuşuyor, kahrolası. Ben Yahudiyim, Leh Yahudisi. 19 Temmuz 1910'da Fransa'ya gelmiş bir Leh Yahudisi. Burada bunu kimse hatırlamıyor artık ama o unutmamış. Şansı yardım etmiş bir Yahudi. Şalom'a döndü ve içinde belli bir tedirginlikle küçük adama baktı. Şalom başını hafifçe öne eğmiş, alnını ona doğru uzatmıştı ama yuvarlak kaşlarının altından dimdik ta gözlerinin içine bakıyordu. Bakıyor ve soluk renkli gözleriyle onu bir Yahudi olarak görüyordu. İki Yahudi, 4 Eylül Caddesi'nin köşesindeki bir odada, dış dünyadan kopmuş, dış dünyaya karşı bu köşeye sinmiş iki Yahudi, iki suç ortağı. Çevrelerinde, dört yanlarında, sokaklarda, evlerde yalnızca Fransızlar var, Fransızlar. İki Yahudi, ihtiyar Yahudi, kurt, belini doğrultmuş, öteki küçük. Tamam. İyi beslenmediği besbelli Yahudi, onun şansı yardım etmemiş. Lorelle Hardy, kaskatı, taş yürekli adamlar dedi Şalom. Acımak nedir bilmiyorlar. Monsieur Birbenchat birden omuz silkerek, ama insan kendini biraz da onların yerine koymalı dedi. Bizim yerimize demeye dili varmamıştı. Onların yerine koyup da düşünmeli. 1934'ten bu yana Fransa'ya ne kadar çok yabancı geldi biliyor musunuz? Biliyorum dedi Şalom. Biliyorum ve bunun Fransa için bir onur olduğuna inanıyorum. Ama Fransa buna layık olmak için ne yapıyor ha? Bakın görün işte. Genç genç oğlanlar Cartier Latin'de dolaşıyor. Yahudi'ye benzeyen birini gördüler mi? Hadi bakalım yumrukla, tekmeyle üstüne. Blum hükümeti bize çok zarar verdi dedi bir Benşat. Biz demişti. Bu sıska Yahudi ile bu sıçanla suç ortaklığını kabul etmişti. Biz. Biz Yahudiler. Ama bunu sırf ona acıdığından söylemişti. Şalom'un bakışları saygılı bir ısrarla onu gözlüyordu. Zayıf ve küçücük Şalom, onu dövmüşler ve Bavyera'dan kovmuşlardı. Şimdilik buradaydı işte. Pis bir otel odasında geceliyor, gündüzleri kahvelerde vakit öldürüyordu. Sonra Beys'in yeğeni vardı. Sigaralarıyla dağlamışlardı onu. Monsieur Birbenchat Şalom'a bakıyor ve kendini tozlu, pasaklı, kirli hissediyordu. Ona karşı duyduğu sempati değildi. Hayır, hayır, bu daha çok, daha çok. Kadın ona bakıyor ve düşünüyordu. O bir yırtıcı hayvan, bir canavar. Onları kader damgalamıştır ve savaşlar onlar uğruna göze alınır. Ama geçmiş aşkının hala ölmediğini hissediyordu. Monsieur Birbenchat cüzdanını yokladı. Sonra iyi niyetli bir gülümsemeyle, neyse dedi, bütün bunların uzun sürmeyeceğini umalım. Şalom dudaklarını kıstı ve ani bir hareketle başını kaldırdı. Birbenchat, biraz erken harekete geçtim diye düşündü. O bir yırtıcı hayvan, bir canavar. Kadınları alır o ve erkekleri öldürür ve kendini güçlü hisseder. Ama bu gerçek değildir. O damgalanmıştır bir kere, o kadar. Bu işin çok sürüp sürmemesi Fransızlara bakar dedi Şalom. Eğer Fransızlar tarihin kendilerine verdiği görevin önemini anlayabilirlerse. Monsieur Birbenchat soğuk bir sesle sordu. Hangi görev? Şalom'un gözleri kin ve nefretle parladı, kesin acı bir sesle. Almanya onları kışkırtmak için ne gerekse yapıyor, onları aşağılıyor dedi. Daha ne bekliyorlar? Hitler'in öfkesini geçiştireceklerini mi sanıyorlar? Fransa'nın her geri adımı, Nazi rejiminin ömrünü 10 yıl daha uzatıyor. Bunu anlamıyorlar mı? Ve bu sırada biz zavallı kurbanlar, yumruklarımızı kemirerek bekliyoruz. Bugün duvarlardaki beyaz afişleri gördüm. Bu bana küçücük bir umut verdi. Daha dün sabah, bu Fransızların damarlarında kan yok, biz sürgünde aç öleceğiz diye düşünüyordum. 4 Eylül Caddesi'nin köşesindeki odada iki Yahudi. Yahudilerin dünya olayları konusundaki görüşü. Je suis partout yarın Fransa'yı savaşa sürükleyen Yahudilerdir diye yazacak. Monsieur Bibenchat gözlüğünü çıkardı, camlarını mendiliyle sildi. Öfkeden başı dönüyordu. Yavaşça sordu. Savaş olursa dövüşecek misiniz? Göçmenlerin çoğu dövüşecektir dedi Şalom. Sonra çelimsiz bedenini göstererek devam etti. Ama şu halime bakın. Beni hangi ordu ister? Monsieur Bibenchat gök gürültüsü gibi gümbürdeyen bir sesle "O halde," dedi. "Barışımızı rahat bırakır mısınız lütfen? Barışımızı rahat bırakır mısınız ha? Bizi kendi ülkemizde burnumuza kadar boka batırmak için mi geldiniz buraya? Ben Fransızım, Yahudi değilim. Sizin gibi Alman Yahudisi değilim ben. Anladınız mı? Alman Yahudileri de vız gelir bana. Umrumda bile değil. Savaşınızı yaptırmaya başka yere gidin." Şalom bir an şaşkın baka kaldı. Sonra yüzünde o karanlık gülümseme yeniden belirdi. Elini uzattı, çantasını aldı ve geri geri giderek kapıya yaklaştı. Monsieur Birbenşat elini cebine atmıştı. "Durun," dedi. Şalom kapıya varmıştı bile. "Hiçbir şeye ihtiyacım yok," dedi. "Bazı Yahudilerden yardım istediğim olur. Ama haklısınız. Siz Yahudi değilsiniz ki. Ben yanlış kapı çalmışım." Kapıyı açtı ve çıktı. Birbenşat kapanan kapıya kımıldamadan uzun uzun baktı. Acımasız bir adam o, bir canavar. Onların parlak bir yıldızları vardır ve her istediklerini elde edebilirler. Ama savaş onlardan gelir, ölüm ve acılar onlardan. Onlar alev ve yangındır, ıstırap verirler. Bana ıstırap verdi o. Onu tırnaklarımın altında bir tahta kıymığı gibi taşıyorum. Yakıcı bir kül gibi göz kapaklarımın altında, dev bir diken gibi kalbimin derinliklerinde. İşte benim için düşündükleri bunlar. Bunu düşünüyor. Kadına, ne düşünüyorsun diye sormaya ihtiyacı yoktu. İyi tanıyordu onu, biliyordu. Bu simsiyah ve Arap saçı gibi kıvır kıvır kafanın içine girebilseydi, orada işte bu düşünceyi, bu değişmez ve yerinden oynatılması olanaksız düşünceyi hazır bulacağını biliyordu. O da kendine göre bir canavardı, unutamazdı. Asla unutamazdı bir şeyi. Sırtında pijamayla balkondan Gelu Meydanı'na doğru sarktı. Hava serindi. Daha gök kenarlarda gümüş rengiyle koyu uçuk maviydi. Bu, suların kaldırımlardan, balıkçı dükkanlarının tahta tablalarından aktığı, süzüldüğü saatti. Hava ayrılık ve sabah kokusuyla doluydu. Sabah açık deniz ve orada, uzaklarda, Katalonya'nın boy boy çatlamış, susuz toprakları üstünde kurşunların küçücük, yuvarlak dumanları. Ama arkasında, sırtında, aralık kapının ötesinde, gece ve uykuyla yüklü odada, onu gözleyen, yargılayan o ölü düşünce vardı. Pişmanlıklar vardı. Yarın gidiyordu. İstasyonun taşları üzerinde onları öpecekti. Sonra kadın yalnız otele dönecekti, çocukla birlikte. Kocaman, süslü merdivenleri sallana sallana inecek ve düşünecekti. İspanya için bıraktı gitti beni. İspanya için kendisini bırakıp gitmiş olmasını asla affetmeyecekti. Bu onun kadın kalbi üzerinde ölü bir deriydi, ölü bir kabuk. Odaya girme anını geciktirmek için Gelu Meydanı'na bakan balkonda parmaklığa yaslanarak biraz daha eğiliyordu. Çığlıklara acı, kederli şarkılara, korkunç ve ömürsüz acılara ihtiyacı vardı onun. Bu feci yumuşaklığa değil. Su, meydanın taşlarından süzülüyor, akıyordu. Su, sabahın ıslak kokuları, sabahın uyanan kentteki sabahın sesleri. Alan çınarların altında, denizde bir balık gibi kaygan, sıvı, beyaz ve kıpır kıpır. Ve dün gece bir zenci şarkı söylemişti. Gece ağır, yüklü ve kupkuru gelmişti ona. Bir İspanya gecesi gibi, Gomez gibi. Gomez gözlerini kapadı, içini kavurucu bir İspanya ve bir savaş özleminin doldurduğunu hissetti. O bunu anlamıyordu. ne geceyi, ne sabahı, ne savaşı. Pablo barbar, pan, pan, pan diye haykırıyordu. Pan, pan, pan. Gomez odaya döndü. Pablo kaskı başına geçirmiş, karabinasını eline almış ve silahı bir sürü tüfekle birden ateş ediyormuşçasına gürültüyle sağa sola sallıyor, otel odasında koşarak boşluğa dengesini bozup küçük bedenini yerlere yuvarlayacak kadar öfkeli yumruklar atıyordu. Sara çocuğu ölü bakışlarıyla gözleriyle seyrediyordu. ''Kimseyi canlı bırakmadın'' dedi Gomez. Pablo koşarak ''Hepsini öldürdüm'' diye bağırdı. ''Hepsi dedin kim?'' Sara karyolaya oturmuş, sırtında sabahlığı çorabını onarıyordu. ''Bütün faşistleri!'' dedi Pablo. Gomez başını arkaya devirdi ve gülmeye başladı. ''Öldür!'' dedi. ''Birini bile bırakma. Ya oradaki? Bak, biri daha var, unutuyorsun.'' Pablo, Gomez'in gösterdiği köşeye doğru koştu ve havayı karabinasıyla taradı. ''Pam, pam, pam, pam, pam, pam!'' Durdu, soluk soluğa, yüzünde çok ciddi ve açgözlü anlamlarla dönüp Gomez'e baktı. Sara, Gomez dedi, ah Gomez görüyor musun, nasıl yapabiliyorsun bunu? Gomez dün Pablo'ya bir savaş takımı almıştı, karabina, tabanca, fişeklik. Çocuğun saçlarını okşayarak dövüşmeyi öğrenmesi gerek dedi, öğrenmezse Fransızlar gibi korkak olur. Sara gözlerini kaldırdı, baktı ve Gomez kadını ta içinden yaralamış olduğunu hissetti. Sara, insanların dedi, yalnızca dövüşmeyi istemedikleri için korkaklıkla suçlandırılmalarını anlamıyorum. Gomez, öyle anlar vardır ki savaşmak gerekir dedi. Asla dedi Sara, asla hiçbir zaman günün birinde evimi yıkılmış, yanmış, mahvolmuş ve çocuğumu kollarımda can vermiş bulmamı haklı gösterecek, böylesine bir canavarlığı gerektirecek bir nedenin bulunabileceğini asla kabul etmiyorum. Gomez yanıt vermedi. Verilecek yanıt yoktu. Sara haklıydı. Kendi bakımından haklıydı. Ama Sara'nın görüşü, bir kenara itilmesi ne olursa olsun peşin bir hükümle yok sayılması gereken bir haklılıktı. Aksi halde insanlar hiçbir zaman hiçbir amaca ulaşamazlardı. Sara belirsiz ve acı bir gülüşle, ''Seni tanıdığım zaman sen insanları seven bir insandın.'' dedi. ''Barışçı bir insandın.'' ''Çünkü o zaman insanları ve barışı sevmem gerekiyordu. Hedef değişmemiştir ama hedefe varmak için seçilen yol değişmiştir.'' Sara sustu. Dudakları aralıktı ve hafifçe sarkan alt dudağı lekeli dişlerini alanda bırakıyordu. Pablo karabinasıyla havada bir çark çizerek bağırdı. ''Bekle, şimdi geliyorum, pis Fransız, korkak Fransız köpeği!'' ''Gördün mü?'' dedi Sara. Gomez telaşla, ''Pablo'' dedi, ''Fransızları vurmayacaksın, onlar faşist değil.'' ''Fransızlar korkak!'' diye bağırdı Pablo. ''Korkak!'' ve pencereye saldırarak perdeleri dipçikle dövdü. Kumaş ağır ağır sallandı. Sara bir şey söylemedi ama Gomez onun Pablo'ya bakan gözlerini görmemiş olmayı isterdi. Azarlayan bir bakış değildi bu. Hayır. Şaşkın bir bakıştı daha çok. Kararsız bir bakıştı. Oğlunu ilk kez görüyor gibiydi. Onardığı çorabı yanına bırakmıştı. Bu küçük yabancıya, beyinleri patlatan, çeneleri dağıtan bu sağlıklı, küçük hayduta bakıyordu ve bütün varlığını felce uğratan bir şaşkınlık içinde ''Ben yarattım bunu'' diye düşünüyordu mutlaka. Gomez utandı. ''Sekiz gün'' diye düşündü. ''Sekiz gün yetti çocuğa.'' Sara birden ''Gomez'' dedi. ''Savaş olacağına gerçekten inanıyor musun?'' ''Umarım'' dedi Gomez. ''Umarım Hitler sonunda Fransızları dövüşmeye zorlayacaktır.'' Gomez dedi Sara. Son zamanlarda neyi anladım biliyor musun? Erkeklerin kötü ve acımasız olduklarını. Gomez omuz silkti. Ne iyi ne kötüdürler. Ama herkes kendi çıkarının peşinde koşuyor. Olan bu. Hayır hayır dedi Sara. Onlar acımasız ve kötüdür. Gözünü Pablo'dan ayırmıyordu. Çocuğun geleceğini okur gibi usulca devam etti. Kötü ve her an birbirini yok etmek için saldırmaya hazırdırlar. ''Ben kötü değilim.'' dedi Gomez. Sara ona bakmadan ''Kötüsün.'' dedi. ''Kötüsün. Benim zavallı Gomezciğim çok kötüsün. Ve suçunu affettirecek özün de yok. Ötekiler mutsuz hiç olmazsa. Sen kötüsün ve mutlusun.'' Uzun bir sessizlik oldu. Gomez bu güdük ve şişman enseye, bu her gece kollarını aldığı biçimsiz bedene baktı, düşünüyordu. Dostça duygular beslemiyor benim için. Sevecen değil bana karşı, saygı da duymuyor. Yalnızca beni seviyor o kadar. Hangimiz daha kötüyüz o halde? Ama birden o acı pişmanlığı yeniden duydu. Bir gece Barcelona'dan mutlu olarak gelmişti. Gerçekti bu. Bütün varlığıyla mutluydu. Ve 8 gün için kendini ona bırakmıştı. Yarın gidiyordu. Kötü bir adamım ben, diye düşündü. Sıcak su var mı? Ilık, dedi Sara. Sol taraftaki muslukta. Gomez, iyi, dedi. Öyleyse tıraş olayım. Banyoya girdi ve kapıyı ardına kadar açık bıraktı, musluğu açtı, kutudan bir tıraş bıçağı çıkardı. Karabina benden sonra çok yaşamaz, diye düşündü. Sara kendisi gittikten sonra tüfeği ecza dolabına kilitleyecekti kesinlikle. Tabii eğer daha kestirmeden giderek oyuncağı burada unutmuş olmayı yeğlemezse. Ona hep kız oyunları öğretiyor, diye düşündü. Pablo'yu bir daha ne zaman görecekti kim bilir ve o zamana kadar Sara çocuğu ne kılığa sokmuş olacaktı. Ama çocuk inatçı ve dik kafalı görünüyordu. Musluğa yaklaştı ve aynada ikisinin hayalini gördü. Çocuk odanın ortasında, elleri ceplerinde, bacaklarını kocaman açmış duruyordu. Soluk soluğa kalmıştı. Yanakları kıpkırmızıydı. Sara önünde yere diz çökmüştü. Tek kelime söylemeden ona bakıyordu. Gomez, bana benzeyip benzemediğini keşfetmeye çalışıyor, diye düşündü. Birden içinde tuhaf bir rahatsızlık duydu ve gürültüsüzce kapıyı kapadı. Sara da oğlanla beraber geldi. Pazar günü 4 treninde beni bekle ve nerede olursa olsun bana bir oda ayırt. Sol omzunda bir elin ağırlığını duydu, sonra sağ omzunda. Sıcak ve dost bir elin ağırlığı. Tamam, olmuştu işte. Mektubu cebine koydu, başını kaldırdı. Merhaba, Jacques, Mathieu'nun gözlerinin içine baktı. Odette söyledi, dedi. Vah vah, canım kardeşim. Az önce Odette'in oturduğu koltuğa gözlerini kardeşinden ayırmadan oturdu. Kendisinin olduğu hemen de belli olmayan bir el, usta bir alışkanlıkla pantolonunu düzeltti, bacaklar kendi kendine üst üste atılarak yerleşti. Bu küçük ve bütünle ilgisi olmayan hareketlerden habersizdi Jacques. O şimdi bir bakıştan ibaretti. Biliyorsun değil mi, dedi Mathieu, bugün gitmiyorum. Biliyorum, başına bir iş açılmasın da. Yok canım, 3-5 saat için. Jacques derin bir soluk aldı. Sana ne söyleyeyim bilmem ki, dedi. Eskiden biri savaşa giderken ona çocukların için dövüşeceksin denirdi. Bağımsızlığını ya da toprağını savunacaksın denirdi. Hatta Fransa'yı kurtaracaksın denirdi. Ne bileyim, işte böyle kendini göz göre göre ölüme atmasını haklı gösterecek bir takım bahaneler bulunurdu. Ama bugün... Omuz silkti. Mathieu başını önüne eğmişti. Ayakkabısının topuğuyla toprağa kazıyordu. Jacques içe işleyen bir sesle, yanıt vermiyorsun, dedi. Gereğinden fazlasını söylemek korkusuyla konuşmamayı tercih ediyorsun. Ama ne yapsan ben senin ne düşündüğünü biliyorum. Mathieu toprağı ayakkabısıyla kazımakta devam ediyordu. Başını kaldırmadan, hayır bilmiyorsun, dedi. Kısa bir sessizlik oldu. Sonra Jacques'ın kararsız sesi duyuldu. Ne demek istiyorsun? Demek istediğim, hiçbir şey düşünmüyorum ben. Jacques gizli bir şaşkınlıkla, öyle olsun, dedi. Bir şey düşünmüyorsun ama umutsuz ve karamsarsın. Ne farkı var? Mathieu kendini başını kaldırıp bakmaya zorladı, gülümsüyordu. Umutsuz ve karamsar da değilim, dedi. Hadi oradan, dedi Jacques. Kesilmeye giden kurbanlık koyunlar gibi boynunu büküp yola düzüleceğini iddia edecek değilsin herhalde. Eh, dedi Mathieu, biraz benzemiyor da değilim hani. O kurbanlık koyunlara demek istiyorum. Sen de benzetmiyor musun? Gidiyorum. Çünkü başka türlüsü elimden gelmiyor. Üst tarafı savaş haklıymış ya da haksızmış. Bu ikinci derecede kalıyor benim için. Jacques başını arkaya yasladı ve aralık göz kapaklarının altından Mathieu'ya baktı. Mathieu, dedi, beni şaşırtıyorsun. Çok şaşırtıyorsun hem de. Seni tanıyamıyorum. Nasıl olabilir? Benim insanoğlunun kurduğu düzene kafa tutan, isyan eden, buruk ve inatçı kardeşim vardı. tanımadı. Beğenmediği bu düzene boyun eğmemeye öylesine kararlıydı. Bu düzen tarafından aldatılmaktan öylesine korkardı ki parmağını kaldırması gerekse neden serçe parmağın değil de işaret parmağını kaldırdığını ya da neden sol elinin işaret parmağın değil de sağ elinin işaret parmağını kaldırmak zorunda olduğunu uzun uzun düşünüp anlamadan parmağını bile kımıldatmazdı. Sonra işte savaş geldi çattı. Onu en önde dövüşmeye gönderiyorlar ve benim isyan etmiş adamım benim çevresinde ne varsa yıkıp geçmiş, serkeş, dik kafalı adamım uslu uslu durup nedenini sormadan gidiyor ve gidiyorum çünkü başka türlüsü elimden gelmez diyor. Matthew, suç bende değil dedi. Bu çeşit meseleler hakkında hiçbir zaman kesin bir fikir sahibi olamadım. Hadi canım dedi Jack. Bu apaçık belli oysa karşımızda Çekoslovakya'yı İsviçre modeline uygun bir federasyon haline getirmeye söz vermiş ve bu sözüyle de sımsıkı bağlanmış bir çok sayın bay var. Beneş'ten söz ediyorum. Sesine kuvvet vererek tekrarladı. Sımsıkı bağlanmış diyorum çünkü Barış Konferansı'nın zabıtlarında okudum. Görüyorsun ki kaynaklarımı da açıklıyorum sana. Ve bu söz, bu vaat, Sudet Almanlarına gerçek bir özellik verilmesini gerektiriyordu. İyi mi? Şimdi bundan sonra bu çok sayın bay verdiği sözleri tamamen unutuyor ve Sudet Almanlarının yönetimini, kontrolünü, hatta mahkemelerini Çeklerin emrine veriyor. Almanlar bundan hiç memnun kalmıyorlar tabii. Bu onların en doğal hakkı. Üstelik ben Çek yöneticileri, memurları da iyi bilirim. Çekoslovakya'da kaldım. İsterlerse adamı çileden çıkarırlar. Evet, işte şimdi Çekoslovakyalı memurlar Alman halk üzerinde o küçük ve günlük eziyetleri uygulamaya devam edebilsinler diye Fransa'nın bu özgürlük ülkesinin kanını dökmesini istiyorlar. Ve sen Pasteur Lisesi'nin felsefe öğretmeni Matthew, gençliğinin son yıllarını bu uğurda Biçe ile Wissembourg arasında yerin bilmem ne kadar altındaki bir delikte geçirmek için yola düzülüyorsan nedeni yalnızca budur işte anladın mı? Sen karşıma geçip kuzu kuzu gittiğini ve bu savaş haklı olmuş, haksız olmuş umursamadığını söylediğin zaman neden kanımın beynime çıktığını anladın mı? Matthew kardeşini şaşkınlıkla seyrediyordu. Gerçek bir özellik ha diye düşünüyordu. Bak bunu aklıma getirmemiştim. Ama vicdanını rahatlatmak için konuştu. Südetlerin istediği özellik değil artık. Onlar Almanya'ya ilhakı istiyorlar. 11. ayrımın sonu, sayfa 96.